Merhabalar, Spolya programının bir bölümüne daha hoş geldiniz. Uzun süreden sonra bir filmi daha tartışıyor olacağız. Bu film Kar Küreci. Temsili bir hayat döngüsünü aktaran bu filmde hem kapitalizmi hem devrim ve isyanı, kaotik bir ortamdan sonra oluşabilecek yeni bir jenerasyonun nasıl oluşturabileceğini tartışıyor olacağız. Hem filmi hem de dizisi olan bu içerik, içeriğin kaynaklandığı yer bir Fransız çizgi romanı. Öncelikle bizim bu podcast'te hangi sırayla ilerleyeceğimizi sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle önceden belirlenmiş bir sistemi, yani o treni aktaracağız. O tren içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Sonrasında bu trenin en arka kısmından gelen o isyanın nasıl geliştiğini ve bu isyan içerisinde bizlere yönetmen hangi fikirleri vermeye çalıştığını aktaracağız. Tabii ki bu filmin büyük kavramı kapitalizm. Bu kapitalizmi çeşitlendireceğiz ve alt başlıklara göre değerlendireceğiz. Son olarak da yönetmenin yeni jenerasyondan, yani kaotik ortamdan sonra oluşacak yeni jenerasyondan ne beklediğini tartışıyor olacağız. Öncelikle Berkay yanımda.
Merhaba.
Bir tek Berkay yanımda. Ve
moderatör olarak.
Berkay'ın moderatör olarak da ben Onur. Berkay'dan şunu isteyeceğim. Bizlere bu tren içerisindeki sınıfları aktarmasını ve yönetmen bu sınıfları bizlere nasıl lanse etmek istemiş, bunu sormak istedim.
Ben bu sınıfları öncelikle bir piramit olarak değerlendirdim. Piramidin en başında Wilford var. Trenin sahibi ve ulaşılamaz kişi. Yani VIP bir insan olsanız da sadece Wilford'un sesine tanıklık edebiliyorsunuz. Ama hiçbir şekilde göremiyorsunuz Wilford'u, bu kutsal kişiyi. Sınıf 5 bölüme ayırdım piramit olarak. En üstte Wilford, VIP'ler, ikinci sınıf, orta sınıf veya benim deyimimden uzman sınıfı. Üçüncü sınıf, bu insanlar getir götür işlerini yapan, güvenlik işlerini yapan, kaba kuvvet ve tek düzey işleri yapan, aşırı düşündürme gerektirmeyen işleri yapan sınıf. Ve son olarak da bu kuyruktaki insanlar. Bu kuyruktaki insanlar, yani bu tren sistemine sonradan zorla dahil olan insanlar. Hayatta kal, yani ölmeyi reddederek hayatta kalmak için bir şekilde kendilerini trene atan insanlar. Sınıflandırmalar bu şekilde genel olarak.
Sen bu sınıf ayrımında en arka taraftan, daha doğrusu en uç taraftan en arka tarafa kadar 5 sınıfı ayırdın.
Evet.
Peki arka taraftaki insanları, o kuyruk denilen kısımdaki insanları, Curtis ve diğer insanların isyan etme nedenleri ne olabilir sence? Yani tabii ki de aktarılıyor ama bir tekrar edersek hem filmi izleyenlere hem de izlemek isteyenlere bir başlangıç yapmış oluruz.
Burada hayatta kalma dürtüsüyle, yani insanlar varlıkları tehlikeye girdiği anda üreme eğilimi ve saldırganlaşma eğilimi gösteriyor. Şimdi filmin ilk başlarında dikkat ettiysen işte yiyeceklerimizi yarı yarıya azalttılar diyor. Hani orada bir korku var. Yiyecekler sürekli azalıyor. Kaynaklar, kuyruk kısmına aktarılan kaynaklar azalıyor. Burada insanlar hani kendilerinin yok, buradaki insanlar yok olma korkusu yaşıyorlar bir anda. Bundan dolayı daha önceden bir isyana başvurmuşlar ve o isyanda öldürülerek, yani silahlı, ateşli silahlarla öldürülerek zorla durdurulmuşlar. Tabii bu korku ne kadar olursa olsun belli bir şeyleri aşması lazım. Yani belli bir seviyeye gelmesi lazım. Duygu yükü kinetik enerjiye dönüşmesi için belli bir tahammülsüzlük seviyesine ulaşması lazım. Bu tahammülsüzlük seviyesi eşiğini geçtikleri anda birinci isyanı yapmışlar, başarısız olmuşlar. İkincisinde bu kadar kolay öldürülmemek için planlıyorlar, daha ağırdan alıyorlar. Ama ön taraftaki bunları baskılayan güvenliklerin silahlarında mermi olmadıklarını anladıkları anda ve o eşikleri, tahammülsüzlük eşiğini geçtiği için bir anda isyana başlıyorlar ve yani film böyle ilerlemeye başlıyor, aksiyona başlıyor.
Bir de isyanın başarısız olmaması için, başarılı olabilmesi için yönetmen bir mesaj veriyor. Gerekli olan bir çeşitlilik lazım bir isyanın başarılı olabilmesi için. Yani aslında bu çeşitlilik dünya üzerinde eğer trende bunu gözlemlemiyor olsak, reel hayatta gözlemliyor olsaydık, ya bu çeşitliliğin arttırılması demek o isyanın evrenselleşmesi, daha legal hale gelmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden bir trende isyan çıktığında eğer bunu izleyici daha legal, daha normal gösterilebilmesi için farklı diller kullanan, farklı ırklardan insanları bir yakaya toplaması gerekiyordu yönetmenin, ki bunu yapmış. En arka kitle, en arkadaki kuyruk tamamıyla farklı insanlardan, farklı diller konuşan insanlardan, hatta ona yardımcı olan, sonradan katılan Asyalı ile birlikte bir çevirmen yöntemiyle konuşuyorlar. Bu yüzden hem iki mesajı var yönetmenin burada. Birincisi, bir isyanın başarılı olabilmesi için çeşitlilik gerekiyor. İkincisi ise reel hayatta bu isyana bakıyor olsaydık evrenselleşmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Yani bunun bir darbe değil de devrime çevirmesi için ve isyanı legalize etmek için çeşit insanları kullanıyor da diyebiliriz. Yani ne kadar çeşit, yani her kesime hitap edebilirse bu sayede eylemler legalize edilmiş olur. En basitinden günümüzden, yani gerçek hayattan şöyle bir örnek verebiliriz. Bir ülke bir yere gireceği zaman bunu başka ülkelerle de yapıyor. Örneğin Amerika Afganistan'a gireceği zaman sadece tek başına kendisi girmiyor. Romanya'dan da insan alıyor, asker alıyor. Başka ülkelerin askerleriyle beraber de giriyor. Burada o insanların farklı ülkelerden insanlar alması Amerika'ya destek olmuyor. Onun eylemini legalize ediyor. Bütün dünya tarafından kabul edilmiş olmasını sağlıyor. Bunu böyle örneklendirebiliriz.
İhtiyacı olan şey insan gücü değil, destek gücü. Daha doğrusu legal etme
Kesinlikle.
ihtiyacı.
Kesinlikle. Yani legalize etmek ihtiyacı duyuyor. Legallik konusu sorgulanırsa bunu giren insanlar da sorgulamaya başlar. Yani orada fiili olarak bulunan insanlar da biz burada ne yapıyoruz demeye başlar. Ama eğer başka ülkelerden, yani bunu işte tüm dünyaya legalize bir şekilde sunabilirsen, o zaman sıkıntı olmaz ve oradaki varlığını meşru kılabilirsin tüm dünyanın gözünde.
Bir de bu trende, bu filmde gördüğümüz trende isyanın alt tabaka için bir vasfı olsa da, bir niteliği olsa da, aslında isyanın tüm tren için de gerekli olan bir parça olduğunu öğrenmeye başlıyoruz. Çünkü Wilford'un yaptığı şey isyanı düzenin içine entegre etmesi. Bunu nasıl açıklayabiliriz
Ya
sence?
bu şeyi, bunu aslında dünya üzerinden de açıklayabiliriz. Hani ben treni yaşam sistemi olarak görüyorum. Yani tren minimalize edilmiş bir dünya olarak görüyorum. Tren minimalize edildiği için işte hani dünyada da kaynaklar sınırlı, trende de kaynaklar sınırlı. Ama tren çok daha küçük bir sistem olduğu için bunu çok daha kolay gözle görebiliyor ve hissedebiliyoruz. Bu yüzden trenin Wilford'a göre tren içinde bir denge oluşturulmuş bu durumda. Bu dengenin bozulmaması için ölenlerden doğanlara kadar her şeyin karar verilmesi gerekiyor. Ama doğuma izin vermek kolayken kimin öleceğine karar vermek o kadar kolay değil. Veya ölümü sebeplendirmek, bunu legalize etmek o da kolay değil. Bu yüzden kuyruktaki adamla, yani kendi adamıyla beraber baş ve kuyruk olarak bunlar isyanları planlıyorlar ve hani nasıl olacağını, kaç kişinin öleceğini planlayarak trendeki dengenin korunmasına katkıda bulunuyorlar.
Ya aslında orada bir kaos düzeniyle bir düzen oluşturma çabası var.
Evet, yani
Yani düzensizliğin düzenini sağlamaya çalışıyorlar ki oradaki hem nüfus dengesini sağlayabilelim, hem de insanların o motivasyonunu, güce karşı olan o motivasyonunu aza indirgeyebilelim, daha doğrusu azaltabilelim
evet,
diyorlar.
yani kısaca şöyle özetleyebiliriz. Düzenli bir düzensizlik yaratarak düzenin devamını, yani düzenin ölmemesi için devam edebilmesi için olanak sağlıyorlar. Gereken kinetik enerjiyi yaratıyorlar diyebiliriz bunu. Çünkü düzen olduğu gibi devam ederse, yani nasıl desek, bunu Wilford kendisi planlamasa isyanı vesaire, doğumu kontrol etmese, ölümü kontrol etmese, bir yerden sonra bunlar bir patlama noktası yaşayacak. Örneğin dünya, yani dünyanın da kendine göre bir düzeni var. Yani bunu hem tren olarak bakıyoruz, hem de gerçek yaşadığımız dünya olarak bakıyoruz. Önceden, yani insanlık düzenli hayata geçtiğinden beri nüfusları fazlaca artmaya başladı. Daha birleşik yaşamaya başladı. Ama bununla beraber ölüm oranları, yani ölüm oranlarında bir değişim olmadı sanayi devrimine kadar. Çünkü birlikte yaşamaya başlayınca bu sefer hastalıklar çıkmaya başladı. Dünyanın belli bir nüfusu, yani dünyanın nüfusu bir yerden sonra azalması gerekiyor. Sistem bunu doğal olarak düzeltiyor. Yani bunu tabii biraz felsefi bir bakış açısı. Bunu pratiğe vurmak pek kolay değil.
Şu şekilde özetleyebiliriz bu devrim isyan konusunu. Öyle bir isyan var ki doğal değil, yapay bir isyan. Ve bunu yapan da halkın karşı geldiği bir yönetim. Bir diğer konu tartışabileceğimiz kapitalizm. Hem Marslılar var, yani varlıklılar var trende, hem de yoksullar var en arka tarafında. Burada aslında ölümcül kapitalizmin arkadaki, kuyruktaki insanların acısına, şiddetine, ölümlerine rağmen, daha doğrusu onlardan kaynaklanarak, güç alarak diğer grupların bu ekonomik, ölümcül ekonomiden faydalanması şeklinde tanımlayabileceğimiz nekrofütürizme gelmek istiyorum. Burada bu kavram hem yani yönetmen açısından hem aktarılmış olabilir, hem de buna karşı argümanlar oluşturmuş olabilir.
Bu kapitalizmin alt dallarından olan bir konu. Nekrofütürizm, ölümcül kapitalizmi bir doğa yasasından ziyade kasıtlı olarak insan yapımı olması.
Trende isyan ve devrim konusundan sonra temel olarak ele alınan kapitalizm konusu var. Biz burada birkaç inceleme videosuna baktığımızda Nekrokapitalizm adlı bu filmle ilişkili olarak incelemelere baktığımızda Nekrokapitalizm, daha doğrusu Nekrofütürizm adlı bir kavramla karşılaşıyoruz. Burada trende hakim olan olaylar genellikle şiddet ve kan, ölüm. Çünkü kuyruktaki insanların bir noktada sistem için acı çekmesi ve yok olması gerekiyor. Ölümcül kapitalizmin, nekrofütürizm ise ölümcül bu kapitalizmin aslında doğa yasası olarak değil de kasıtlı olarak bir
İnsan
yönetici
yapımı
insan
bir...
yapımı olması, yönetici sınıfı tarafından insan yapımı bir sistem oluşturmasını ele alıyor. Peki bu nekrofütürizm kavramını yönetmen filmde nasıl aktarmış? Bir ona değinelim
Tamam.
senle birlikte.
Bunu Wilford'un küçük tüplerle beraber mesaj yollayarak en arkadaki kuyruk bölümüne isyanı yönlendirmesiyle görüyoruz. Orada yapay bir isyan yaratıyor Wilford ve kaç kişinin ölmesi gerektiğini varıncaya kadar hesaplamasını kendisi yapıyor ve ona göre insanlığın kaderini belirliyor. Burada görebiliyoruz.
O arkadaki sınıfın yani senin tabirinle son kuyruk sınıfının şiddeti ve ölümü diğer sınıflarda olumlu olarak etki ediyor. Aslında buradaki trendeki oluşan o kapitalist sistemde alt başlık olarak nekrofütürizm bu konuya değinmiş oluyor. Bir de Wilford'un yönetimde ikiye ayrılıp diğer insanı en arka tarafa göndererek orayı manipüle etme çabaları da aslında bu nekrofütürizmle alakalı.
Kesinlikle.
Artık sona doğru geliyoruz. Filmdeki isyan gelişmelerinden, olaylardan falan pek bahsetmeden geçiyoruz. Çünkü filmi anlatmaya değil, oradaki yönetmenin veya o senaryonun bize vermek istediği mesajlar üzerinden ilerliyoruz.
Curtis, everyone has their preordained position. And everyone is in their place except you.
Son olarak aslında biz o tüm o karanlık bölgeden, o trenin karanlık kısmından çocuğuna dersler vermeye çalışan Asyalı'yı gözlemlemek istiyorum ben bu noktada. O Asyalı'nın yapmak istediği bu isyan içerisinde Curtis'i son noktaya kadar taşımaktansa trenin karşısında, yani trenin içinde trene karşı isyan yapılamayacağının farkında aslında Asyalı. Bu yüzden trene karşı isyan yapabilmek için, bu sisteme karşı isyan oluşturabilmek için trenin dışına çıkılması gerektiği konusunda hemfikir. Yani Curtis'te karşı durduğu şey bu Asyalı'nın. Ve bu Asyalı bu isyan içerisindeki şiddeti ve ölümü, kızını bu ölüm ve şiddetten dışarı tutmak istiyor. Ki gelecekte oluşabilecek tren dışı hayatta şiddetsiz, ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama şiddetsiz ve ölümsüz, kansız biri, yeni bir yaşam oluşturulmasını istiyor. Bunun için de bir sahnede Asyalı isyan içerisindeki hareketi içerisinde bir adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken kızının şiddet dolu bıçakla saldırısını engellemeye çalışıyor. İkinci olarak da kızını dışarıya göstermeye çalışıyor. Dışarıda bir hayat olabileceğini her zaman ona aktarmaya çalışıyor ki zaten
ve yıllar içindeki değişimi ona aktarıyor uçak üzerinden, uçak enkazı üzerinden. Daha önceden sadece gövdesinin görüldüğünü, yani gövdesinin bir parçasının göründüğünü, şimdi ise kanatlarına varıncaya kadar enkazın daha net görülebildiğini söylüyor. Ve kar tanesinin daha da yumuşak olduğunu söylüyor. Yani yumuşadığını söylüyor. Burada Asyalı adamla Curtis'in arasındaki en büyük fark, Curtis'in sınıfsal isyanı. Daha çok, yani sisteme karşı bir isyan değildi bu. Kendi bulunduğu sınıfı kabul etmediği için yaptığı bir isyandı. O yüzden zaten Asyalı trenin kapısını patlatacağız sırada. Bunu Curtis engelliyor. Ve daha sonra da işte bir tane sarışın kadın gelip Asyalı'yı vurarak sistemin yıkılmasını geçici bir süreliğine engelliyor. İşte burada hani esas görmemiz gereken şey işte o sınıflar sisteme karşı verilen savaş.
Yani Asyalı Curtis'e göre bu olayları ve bu sistemi daha büyük çerçeveden, daha geniş çerçeveden görüyor ki sistem aslında sorunların sınıfsal olarak değil tamamıyla sistemin içerisinde olduğunu algılamış oluyor Asyalı ki bunun için sisteme karşı savaşın trenin içinde değil trenin dışında olması gerektiğini de söylüyor.
Evet.
Kızına aynı zamanda toprağın işleyişini falan da öğretiyor ki kızı dışarıya çıktığında bu tren içerisindeki hayatı değil de tren dışı hayatı benimsesin diye. Sonrasında artık filmin sonuna doğru kutup ayısını görüyoruz. Aslında bu kutup ayısı iki farklı bir sonuç ortaya koyabilir. Eğer daha böyle ütopik veya daha olağan dışı bir sonuç ortaya koymak gerekirse kutup ayısı bu dışarı çıkan iki çocuğu yok etmiş olabilir. Ama bunu düşünmüyoruz tabii. Saçma olur. Bir diğer yani yaşamın devam edeceğini gösteriyor kutup ayısı. Boşu boşuna trende durmuşlar açıkçası. Böyle şey olunca işte bu bedevi örneği akla gelince şey de aklıma gelmişti. Bu işte iki çocuğun bu makine içerisinde çalıştırılıp hiçbir şey verilmemesi ya da işte stajyer benzetmesini aklımıza getirmişti daha bu podcast'ı hazırlamadan önce.
Evet,
ikimiz
evet.
Tekrar kabataslak konuşuyorduk. Burada komik değildi, orada komikti. Neyse. Burada tabii kutup ayısı, oradaki kutup ayısı yaşamın devam edebileceğini gösteriyor. Bu kadar demir yığınlarındayken dışarıda hayat devam ediyordu. Bunu keşke bilselerdi. Bilinmemesi zaten bu sistem için daha önemli. Evet, başka neyden söz edebiliriz?
Bir de insanların kendini trene tıkarkenki bakış açılarına değinebiliriz. Örneğin orada kutup ayısını gördük ya. Yani o kutup ayısı aslında bir kurbanın o kuyudan çıktığı zaman gördüğü şey, başka bir yaşam olduğunu görmek. Ama insanlar o kuyuya, yani demir yığının içine bilerek kendilerini attı ki hayatta kalabilmek için. Ama bu demir yığınına atmalarıyla beraber kendilerini oraya da kısıtlamış oldular. Çünkü daha fazlasını elde edemeyecekler. Yani aynı zamanda şey, hayatlarını kısıtlamadılar. Bakış açılarını, yaşama bakış açılarını da, dünyaya bakış açılarını da kısıtladılar ki bütün dünyaları bir tren oldu.
Zaten trenin çoğu kısmı pencereden arındırılmış
Evet.
bir şekildeydi. Son bahsettiğimiz şey yeni jenerasyondu. Bu noktadan sonra aslında biraz Berkay'a pas atmış olacağım. Çünkü ben filmi izledim. Filmi eleştirmem gerekirse aslında ben ilk filmi izledikten sonra hissettiklerim ve düşündüklerim daha derindi. O an öyle hissetmiştim. Çünkü çarpıcıydı. Sınıfsal ayrımlar olsun, sistem olsun. Sisteme içeriden mi savaşmak gerekiyor yoksa sistemin dışında mı olmak gerekiyor? Dünyada nasıl sistemin dışında olup savaşılabilir gibi gibi birçok soruyu düşünmüştüm. Ama sonrasında düşündüğümde film, daha doğrusu Berkay'ın da daha sonra filmle ilgili görüşlerini bildirmesiyle birlikte bu konu, yani tren içerisindeki bu konu çok daha iyi bir şekilde aktarılabilirdi. Çünkü senaryo olarak çok karakterler bir kere derinleştirilmemiş. Ve senaryo olarak da çok sürükleyici de olsa, bu filmin sürükleyici olmasına neden de olsa, senaryo olarak çok tek düze olmuş film. Diziyle alakalı Berkay aktarır bizlere ne kadar ayrıntılı, hangi konuda ayrıntılı olduğunu, ama ben bir de şunu eklemek istiyorum. Biz korona döneminde, koronanın başladığı dönemde şey demiştik. Bu bir soru sormuştum ben. Belki bu kayıt dışı olmuş olabilir. Yani bu içeriklere yansımamış olabilir, ama eğer bir gemi olsaydı dünya biz neresinde olurduk şeklinde. Şu anda hem ekonomik hem sosyokültürel şeylerimize aktarmamak açısından geminin neresinde olduğumuzu söylemeyeceğim. Ama bunu filmi izlemeden ve bilmeden önce bunu düşünmemiz aslında filmin konusunun ne kadar evrensel olabileceğini de gösteriyor bence. Çünkü çoğu insanın düşündüğü felsefi konular, basit felsefi konular aslında bunlar. Sınıfsal ayrımlar ve sisteme karşı çıkma. Peki dizi ve film arasındaki fark neydi Berkay? Ben diziyi izlemedim bu arada.
Ben de dizinin 3 bölümünü izledim sadece. Ama şey, ilk 3 bölümünde bile, yani dizinin ilk 3 bölümünde filme göre oranla çok daha, işte dünya, oranın dünyasından bahsediyor. Trenin dünyasından bahsediyor. Sınıf ayrımlarındaki şeyleri de daha iyi irdeleyebiliyor. Bizde filmdeki bilgilerin çoğunu aslında, yani 2-3 bölümü, dizinin 2-3 bölümü filmden daha çok, yani filmden daha çok şey çıkarmama vesile oldu. Bunu burada söyleyeyim, çünkü yani filmi izleyecek olanlar, yani bu diziyle ilgilenenler muhtemelen zaten filmini izlemiştir. Onlar da benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Yani ilk 3 bölümünü izledim. İlk 3 bölümü için konuşuyorum. İlk 3 bölümde bile filmden daha fazla şey anlatılıyor dizide. Ki bu süre bakımından da işte denk geliyor. Bu film daha güzel işlenebilirdi. Biraz ilkel kalmış. Yani senarist mesajı vermek istemiş, bir sürü mesaj vermek istemiş ama bunu biraz daha ayrıntılara girerek yapabilirdi. Ama yani yine de hayal kurmak için veya işte farklı yerlere, farklı şeylere bakmak için güzel bir başlangıç verdi diyebilirim. Benim
Ya
yorulamam bu kadar.
aslında dizi konusunda bir fikrim yok, ama film konusunda tamamen sana katılıyorum. Ama gerçekten mesajları hem düşündürücü hem de üzerine çalışılabilecek şeyler. Yani üzerine konulabilecek şeyler. Belki dizide üzerine konulabilecek farklı düşünceleri de veriyor olabilir. Hiç bilmiyorum. Ama ben yine de bu filmin her ne kadar hem senaryo hem de akış açısından güzel bulmadığımı söylesem de verdiği mesajlar ve düşündürücü bir kurgu ile ben bu filmi beğendiğimi söyleyebilirim.
Bu konuda evet beğendiğim, ben de beğendim ama işte dediğim gibi çok ilkel kalmış. Yani daha iyi yapılabilirdi.
Bir de beğenmeme olasılığımız çok düşük çünkü bu film için 30-40 dakika konuşacağız. Önceden belirlenmiş bir film. 30-40 dakika konuşacağım bir filmi beğenmeyerek izlersen 30-40 dakika konuşamazsın. Bu yüzden bizim incelediğimiz filmlerin bizler tarafından tamamıyla beğenilmeme ihtimali sıfır.
Yani
Yani
zaten
mantık
o
olarak.
biraz şey olur, acımasızlık olur. Yani çok şey değilse, amatör bir yapım değilse veya işte dünyayı kurtaran adamın oğlu değilse mesela.
Evet, bu Spolya'nın bu bölümünde son bölüme geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Biz uzun süredir yapmıyoruz podcast. Yani 3-4 ay oldu. Nedenini söyleyecek kadar daha samimleşmedik YouTube programı içerisinde ama 3-4 ay boyunca yapmadık. Bu yüzden de çok fazla hata yapmış olabiliriz bu bölümde. Kaçırdığımız birçok konu olabilir. Tabii filmleri bu seviyede düşünerek izlemediğimiz için de 3-4 ay boyunca artık filmler konusunda derin düşüncelere dalmıyoruz. Bu konuda da sığ kalmış olabiliriz. Ama diğer bölümlerde daha derin ve daha üslubu düzgün bir şekilde içerikler üreteceğimizi biliyorum. Biz bu bölümde neler konuştuk Spolya'nın bu bölümünde? Öncelikle önceden belirlenmiş bir sistemi ortaya koydu Berkay, işte sınıfları anlattı. Sonrasında bu sınıfların en alt kuyruk kısmında kalan grubun isyanını ve devrim çabalarını ve bu isyanın ne kadar gerçekçi, ne kadar tren dışı olduğunu tartışmış olduk. Yani yönetmenin bize isyan konusunda vermek istediği mesajları sizlerle aktarmaya çalıştık. Tabii ki de ana temanın kapitalizm olduğunu ve bizim diğer YouTube kanalları aracılığıyla öğrenmiş olduğumuz ve öğrenmiş olduğumuz ve sizlere aktardığımız nekrofüturizmden bahsettik. Bunu da eğer bu podcast'i paylaşırsak altında açıklamalar bölümünde hangi YouTube kanalı olduğunu aktaracağız tabii ki de. Ve nekrokapitalizmden sonra yeni jenerasyonun, yeni Adem ve Havva'nın nasıl film içerisinde, tren içerisinde oluşturulmaya çalışıldığını aktarmaya çalıştık. Dizi mi, film mi? Bunu diziyi tam olarak izlemeden söyleyemeyiz ama dizinin filmden daha ayrıntılı olduğu kesin. Bugünlük bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni Spolya programlarında görüşmek üzere. İyi günler.